Ayrım 27. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 276. 33. Profesör Shebarshin toplantıdan sonra evine gitti. Gecenin kalan kısmını karısıyla geçirebileceği için sevinçliydi. Pek o kadar geç de değildi. 10.30'tu saat. Lelya'ya çok önemli bir şey anlatması gerekiyormuş gibi geliyordu ona ama karısını kucaklayıp "Biliyor musun Lelya?" dedikten sonra sustu. Karısı yanı başında olduğu ve ne akademiye ne de havalanına yetişmek gibi bir acelesi olmadığı için mutluydu. Karısının yüzüne baktı. İçeriden aydınlatılıyormuş gibi olan bu yüzde iri, gri mavisi gözler ışıldıyordu. "Çok mutluyum," diye düşündü Shebarshin. Novosibirsk'teki o ilk rastlaşmamızı anımsıyor musun? Sen yanıma yaklaşmış ve Profesör Lobov demiştin. Bütün güçlüklere rağmen orman dikimi ve yetiştirmesi sorunu üzerindeki çalışmalarını sürdüreceğini size bildirmemi istedi. Leningrad'dan dün geldim ben, tam 7 yıl önce. Lobov'un el yazması bazı araştırma sonuçlarını bulduğumuzu söylemiş miydim sana? Çoğu bugün gerçekleşmiş durumda yazdıklarının. İnsanı şaşkına çeviren bir irade gücü vardı profesörün. Zaten ölümü de distrofiden oldu ya. Son notlarını ölmeden 4 gün önce yazmış. Telefon çaldı. Seni istiyorlar, dedi Lelya. Shebarshin telefona gitti. Tamam, 20 dakika sonra oradayım. Karısını kucakladı. Bekleme beni, uzun sürecek bir iş bu. Pazar günü yazlığa gideriz belki. Tabii eğer benim alelacele uçağa binip bir yerlere yetişmem gerekmezse. Profesör Shebarshin 1942 yılında Leningradlı bir üniversite öğrencisiyle evlenmişti. Kendisi 45, Lelya ise 24 yaşındaydı. Yaşlar arasındaki büyük farkı başa çıkılmaz bir engel olarak görmüş ve duygularını bastırarak 2 ay kadar görmemeye çalışmıştı Lelya'yı. Yürek fırtınası denen şeyi hiç duymamıştı eskiden ve şimdi geç bastırmış bir aşkın ağır, onmaz bir yaraya benzer acısını çekiyordu. Gencecik bir kızın yazgısını kendi yazgısına bağlamaya hakkı olmadığını, bu tutku ve düşkünlüğü bir suç sayılmasa bile gülünç olarak niteliyordu. Bir akşam Lelya arayıp bulmuştu kendisini. Hiçbir şey söylemeden odasına girmişti. Shebarshin çok meşgul olduğunu, hiç karşılaşmamalarının İkisi için de iyi olacağını söyleyerek onu ikna etmeye çalışmış, gitmesi için yalvarmıştı. Lelya susuyor, hiçbir şey söylemiyordu. Shebarshin ona yaklaşınca ağladığını görmüş, gücendirdiysem özür dilerim demişti. Lelya duyulur duymaz bir sesle, sensiz yapamam ben demişti. Bir yıl sonra Konstantin adına koydukları bir oğulları olmuştu ama Kuksa diye çağırırdı Shebarshin onu. Lelya fakülteyi bitirmiş ve laboratuvarda çalışmaya başlamıştı. Kocasına olan aşkı günden güne daha da büyüyordu. Kocası da onu genç olmayan bir erkeğin sevecen ama tutkulu aşkıyla seviyordu. İşlerinin niteliği sonucu pek seyrek bir araya gelebiliyorlardı. Profesörün evde olduğu bazı sabahlar Lelya erkenden işe gidiyordu. Akşam saatlerini bir armağanmış gibi sevinçle karşılıyordu. Profesör Heinz 1946 yılında Moskova'da bulunduğu sırada bir yıl önce Boston'da tanışmış olduğu Profesör Shebarshin'i görmek istemişti. Dostça bir söyleşi yapmışlar ama Shebarshin İngilizceyi de çok iyi bilmesine rağmen birbirlerini bir türlü anlayamamışlardı. Profesör Heinz dürüst, dalgın, çalışma odasının dışında kalan her şeye karşı ürkek ve durmadan hayat konusundaki beceriksizliğini anlatarak karşısındakini duygulandıran bir soyut bilgin izlenimi bırakmaya çalışırdı. Shebarshin Amerika'dayken Heinz'a benzeyen birçok bilginle tanışmıştı. Biyologlar Shebarshin'le kalıtım, genler ve üzerinde soru işareti bulunan daha birçok yer olmasına karşılık çok ilginç buldukları kitabı konusunda tartışmışlardı. Shebarshin biyolojinin uygulamadaki yeri konusunda Sovyet bilimcilerin nasıl düşündüklerini açıklamaya çalıştığında da ona bu dediklerinin kendi alanlarına girmediğini söylemişlerdi. Shebarshin'i ilgilendiren uygulama sorunlarıyla uygulamacılar uğraşıyordu onlarla. Shebarshin böyle bir uygulamacıya bitki dünyasındaki türler arası ve türler içi savaş konusunda ne düşündüğünü sorduğunda uygulamacı ellerini hayretle iki yana açıp susmuştu. Shebarshin daha sonra karısına bunları anlatırken üniversiteleri çok güzel demişti. Laboratuvarları, buralardaki araç gereçleri olağanüstü. Ama biyologlar çalışma odalarında oturuyorlar. Canlı objelerle uğraşan ve uygulamacı dedikleri kişilerse bilimsel problemleri pek iyi kavrayamıyorlar. Profesör Heinz büyük bir antropologdu ve Shebarshin bir gün antropogenezis konusunda konuşmak istemişti onunla. Heinz bu konuyla hiç ilgilenmemişti. Kendi konusu dışında hiçbir şeyle ilgilenmezdi o ve Sovyet agrobiyoloji bilginin antropoloji konusunda derme çatma olmaktan uzak bilgisi, sanat ve ekonomi konularındaki bunlardan da pek iyi anladığını gösteren sözleri Amerikalıyı şaşkına çevirmişti. Şebarşin'in evine giderlerken de şaşkındı Heinz. Nasıl çalışabilirsiniz böyle bir yerde? Şebarşin gülümsemişti. Alışkanlık. Gorki Caddesi'nde oturuyordu Şebarşin. Moskova kenti hemen onun penceresi altında kocaman bir insan deniz gibi sabahtan akşama kadar çalkalanıyor, gürüldüyor, uğulduyordu. Şebarşin Heinz'i yemeğe alıkoymuştu. Çeşitli av etleri ve ıtırlı abaz şarabı vardı sofrada. Yemek sırasında çalan telefonlar ve kapı Şebarşin'e rahat vermemişti. Durumu Heinz'e açıklayan Şebarşin, bilimsel çalışmalarının dışında milletvekilliği, Stalin ödülü seçiciler kurulu üyeliği ve arada bir gazetelere yazı yazmak gibi görevleri de olduğunu söylemişti. Yemekten sonra da konuğuna Bolşoy Tiyatrosu'na gitmesini salık vermişti. Giselle oynanıyor bu akşam. Ulanova'da dans edecek. Heinz bir kez daha şaşırdı. Şebarşin baleye tutkundu. Ben de sizinle gelmek isterdim demişti Şebarşin. Ama yazık ki olanaksız. Akşama Leningrad'a gidiyorum. Heinz bu tür gezilere pek mi sık çıktığını sorduğunda da şu yanıtı vermişti. Birlikte hesaplayalım isterseniz. Bir yıl içinde iki kez Leningrad'a gittim. Daha sonra Romanya, Odessa, Saratov, Omsk ve Astrahan. Hepsi bu kadar galiba. Heinz, yeni bir yapıtınızı basıma hazırladığınızı duydum demişti. Ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz onu? Şebarşin gülümsemişti. Önümde bir masa ve boş birkaç saat olduğu zaman. Söz aramızda masa olmasa da olur. Yazın uçakla Omsk'a gidiyordum. Uçarken bile bir şeyler yapabiliyor insan. Adams'a Rusya izlenimlerini anlatırken Profesör Heinz, Şebarşin'den de söz etmeyi unutmamıştı. Bu agrobiyoloji denen şeyin ne olduğunu anlayamıyorsun. Benim uzmanlığımdan çok uzak bir konu. Belki bir adım daha ileride, belki de propaganda için buldukları bir yenilik. Ama ister öyle olsun, ister böyle, adamlarda kafası çalışan, bilgili insan çok ve çalışma alanları da korkunç geniş. Ama ben yine de orada çalışmak istemezdim. Öte yandan Şebarşin de bu hareketli hayatını Profesör Heinz'in o sessiz çalışma odasıyla değişmezdi. Bilginden kolhozcusuna, bakanından tarım uzmanına, traktörcüsüne kadar tüm halkın orman örtülerindeki çalışmalarını görüyor, izliyordu. Kendisinin bulgularıyla orman bilimi arasında doğrudan ve organik bir bağ vardı. Yani öncelleri olan Dokayev, Kostiçev, Demiryazev ve Williams'ın düşleri gerçekleşmeye başlamıştı. Doğanın değişmezliğini ve sarsılmazlığını değiştirmeye yetenekli bir devlet doğmuştu ve Sovyet biyologları türler içi bir savaşın var olmadığını saptayarak yuva yöntemiyle orman dikimine geçişe büyük katkılarda bulunmuşlardı. Çalışma masaları başında geçen gecelerden, el yazması kağıtlardan, gözlemlerden, deneylerden, düşüncelerden, yarın kuru ve sıcak güney rüzgarlarından yeşil bir duvarla ayrılacak ve dünyanın buğday ambarı olacak olan, bugünse deve dikenleri ve çöl kumlarıyla örtülü ve kızgın güneş altında yanıp kavrulan engin step yollarına çıkılmıştı artık. Şebarşin'in hiç unutamadığı bir gün vardı. Kremlin'e çağrılışı. Yapacağı konuşmayı hazırlarken sinirleniyordu. Çok kısa olmalı konuşmam. Askeri bir bağlaşmanın kuruluşuna ilişkin telgrafı da o gün okumuştu. Truman, Batı Avrupa'yı silahlandırmayı ve bunun yanı sıra Yunanistan ve Türkiye'ye de silah göndermeyi önermiş ve komünizme karşı savaş görüşünü yineleyerek Amerikan tarzı yaşayış biçimini benimseyen ülkelerin uygarlık için büyük bir tehlike gösterdiklerini söylemişti. Devletin başında bulunan insanların diye düşünüyordu Şebarşin, orman ekim yöntemleriyle zamanlarını alacak sıra mı şimdi? Heyecanlanmış ve kırık dökük, bağlantısız sözlerle konuşmaya başlamıştı. ''Acele etmeyin yoldaş Şebarşin'' demişti Stalin. ''Çok önemli bir sorun bu. Kitabınızı okudum. Meşe dikiminin yuva açma yoluyla olabileceği konusunda sizinle aynı görüşteyim.'' O zaman Şebarşin meşe ağacının öneminden, bazı ağaç cinslerinin yan yana dikilmesinin daha iyi sonuçlar verdiğinden, kumluk yerler için çamın daha uygun olduğundan söz etmeye başlamıştı. Sık sık sorularla sözünü kesiyorlardı. Şebarşin, Stalin'e bakmak, onu gözlemek niyetindeydi ama kendisini konuşmaya kaptırıp gitmişti. Sonra Stalin haritada 4 büyük kuşak göstermişti. Eli Kamişinya'dan Stalingrad'a, Stalingrad'dan Çerkesk'e gidip gelmişti. Şebarşin gözlerini onu elinden ayırmadan herhalde diye düşündü. Savunma hatlarını da böyle gösteriyordu. 15 yıl yeterli bir süredir diyordu Stalin. Yalnız canlı, çevik bir şekilde girişmek gerek işe. Bu kadar güçlülük ve bu kadar serin kanlılık hayret diye düşündü Şebarşin. Şimdi de toplantıya gitmeye hazırlandı şu anda, yine o gece yanımsamıştı. Kış hazırlıklarının sonuçlarını gözden geçirmek gerekiyordu. Bazı yerlerde dikim başlamıştı, bazı yerlerde ise çok geç kalmışlardı. Meteoroloji ilkbaharın kurak geçmesinin beklendiğini, yağmurların ancak Haziran'da başlayabileceğini bildiriyordu. Eğer zaman geçirilecek olursa filizler toptan kuruyabilirdi. Moskova daha dinginleşmemişti. Erken ilkbahar sokakları canlandırmıştı. Yüksek evlerin camları güneşle pırıldıyordu. İnsanlar bin bir türlü diye düşündü Şebaşin. Uyumayıp okuyanlar, tartışanlar, gülenler, iç çekenler. Kentin büyüklüğünü, çok renkliliğini, karmaşıklığını getirdi gözünün önüne. Ötede, uzaklarda ise tarlalar, step, ormanlar, yeşil kuşak. 5300 kilometre, burayla Londra arasından daha fazla. Öyle büyük bir ülke ki, İrkutsk'a ya da Taşkent'e falan uçarken anlıyor insan bunu. Ucu bucağı görülecek gibi değil. Böyle büyük bir ülkede cimrilik, mızmızlık, dar kafalılık gibi küçük şeyler olamaz. Bir başka genişlik ve başka ölçüler söz konusu burada. Hayat ömür bile bir yetmezlik içinde. Dün Cooks'a soruyordu. Baba sen de daha büyümeyecek misin? Yoksa büyük müsün artık? 20 yıl sonra Kızıl Meydan'a gidecek Cooks'a o kuleler, o Vasili, Blejeni, o yıldızlar gene olacak orada. Ormanlar ise büyümüş, yetişmiş olacak. Çeyrek saat sonra toplantıda konuşuyordu. Odessa Enstitüsü dikim işini bitirmek üzere. 155 hektar toplam dikimleri. Rusların hemen ardından Rostov geliyor. Bazı MTC'lerde Maşino Traktornaya Stansiya, makine ve traktör istasyonu. Görevin önemi henüz anlaşılmış değil. Dün Penzanskaya bölgesinden telefon ettiler. Lisenko'nun yönergesi hala ellerine geçmemiş. Eve döndüğünde yemek odasında ışık gördü. Tuhaf, Lelya uyumamış. Saat sabahın 3'ü oysa. Uyumak istemedim dedi Lelya. Okudum. Çay ısıtayım mı? Olur anlamında başını salladı Şebaşin. Lelya ile birlikte olmak istiyordu canı. Bazen çatılan, bazen gülümseyen yüzüne baktı karısının. Saatlerce bakabilirdi onun yüzüne. Yalnız kalınca ise adeta acı çekerdi bu yüzü canlandırabilmek için. Lelya'nın yüzü büyük bir hızla değişirdi. Birkaç tane yüzü varmış gibi gelirdi Şebaşin'e. Belki de bu yüzden olanaksızdı onu fotoğraflarından tanıyabilmek. Kimisi onu güzel bulur, kimisi de omuz silker geçerdi. Neresi güzel bunun diye. Şebaşin onu başkalarının hiçbir zaman görmedikleri haliyle görüyor ama yine de onu tanımadığını ve hiçbir zaman da tanıyamayacağını düşünüyordu. Hafif bir gölge düşmüştü Lelya'nın yüzüne. Şebaşin onun bir şeylere üzüldüğünü anladı. Cooks'a nasıl? Çocuğun yattığı odanın kapısını araladı Leyla. Cooks'a başı hafifçe yana kaymış uyuyordu. Yorganın altından ayakları kabarıyordu. Yüzü Lelya'ya çok benziyordu. Şebaşin gülümsedi. İşte Lelya'nın bir yüzü daha. Lelya sonunda gerçeği söyledi. Uyuyamamış. Alyosha belki de çok geç kalmaz diyerek beklemeye karar vermişti. Novi Mir'i almış, iki öykü okumuştu. Şimdi ise hiçbir şey kalmamıştı aklında okuduklarından. Sonra çalışmaya oturmuştu. Vejetatif melezlerin heterozisleriyle ilgili verileri geçirmişti defteri. O sırada masanın üzerinde duran Pravda'ya kaymıştı gözü. Gazete dünün olduğu için katlayıp tam kaldıracağı sırada gözü bir yazıya ilişmişti. New York'ta Senatör Lowe'la yapılan bir görüşmeden alıntıydı bu. Son derece barışsever olmamıza rağmen diyordu Senatör Lowe, büyük Sovyet kentleri üzerine birkaç tane atom bombası atmak zorunda kalabileceğimizi uzak bir olasılık olarak görmemek gerekir. Lelya gazeteyi bırakmış ve yeniden çalışmaya başlamıştı. Ama kendini bir türlü veremiyordu işine. Neden böyle sözler ediyor bu adamlar? Bir savaş başlayacak olurlarsa bunun önünde sonunda kendi başlarına patlayacağını gerçekten anlamıyorlar mı? 1942 ilkbaharının Leningrad'ını anımsadı. Ayrılmadan önce Profesör Lobov'a uğramıştı. Loş, soğuk bir odada oturuyordu profesör. Masanın üzerinde kağıtların arasında ıslak bir ekmek parçası, tayını duruyordu. Karısını 2 ay önce yitirmişti. Masasının üzerinde onun fotoğrafı vardı. Profesör kentten ayrılmak istemiyordu. Gençleri kurtarmak gerek önce, diyordu. Hem kentte de birilerinin kalması gerek. Oysa fazla dayanamayacağını biliyordu ama her şeye katlanmış, çalışmalarını sürdürmüştü. Bu Love denilen adam böylesi acılara katlanmayı, böylesine güçlü olmayı anlayabilir miydi acaba? Savaş yıllarını anımsamıştı Lelya. Isıtılamayan buz gibi soğuk evler, aç çocuklar, vatandaşlar hava saldırısı tehlikesi var, boşaltmalar, postayı bekleyişler, kaba tutkalla yapıştırılmış zarflar ve komutandan bir mektup. Lelya'nın kardeşi Kerç'te şehit olmuştur. Kendinden geçer gibi olmuştu Lelya. Cooks'un odasına girmiş ve uzun uzun oğluna bakmıştı. Lelya kendini zorlayarak yeniden çalışmaya oturmuş, tam o sırada da Alyosha gelmişti. Ancak neler düşündüğünü anlatmadı Lelya kocasına. O da ona toplantıdan söz etti. Herhalde Rostov'a kadar bir uzanması gerekecekti bu sıralar. Sonra birden gülümsedi. Biliyor musun Lelya, toplantıya giderken yolda hayal kurdum. 20 yıl sonra Kuksa. Benim nelerle uğraştığımı düşününce şaşıracak ve kuraklıkla ilgili yazıları, bizim veba salgınlarıyla ilgili yazıları okuduğumuz gibi okuyacaktır. Delia kaşlarını çattı. Öte yandan atom bombası ya da bakteriyolojik savaş öyküleri, kanıksanmış günlük olaylardan olacak onun için. Tıpkı bir haydutun üzerinden bıçak ya da tabanca çıkmasının bizim için şaşırtıcı olmaktan uzak gündelik bir olay olması gibi. Bazen bilimin insanlara hem iyi hem de kötü şeyler sunduğunu düşünüyorum. Ve bu kötü şeyler çoğunlukta galiba. Suç bilimde değil ki, her buluş alçakların eline de geçebilir. Gutenberg, matbaanın bulucusu, günün birinde dünyaya bir Goebbels, Hitler'in propaganda bakanı, geleceğini düşünmüş olsun hiç sanmam. Şu Promete efsanesine bayılıyorum. Tanrı'nın ateşini çalıp insanlara verdiği için kayalara zincirlemişler Promete'yi ve bir kartal her gün gelip ciğerlerini yemiş. Şimdi Promete diyelim ki hem de o ciğerlerini yiyen kartaldan gözü dönmüş Herostrat'ın kendisini verdiği ateşle Diana'nın tapınağını yaktığını ya da Xerxes'in Atina'yı ateşe verdiğini öğrenmiş olsaydı neler hissederdi? Atomun parçalanması konusu üzerinde çalışan bilginler de aynı duyguyu duyuyor olmalılar şimdi. Alyosha cesaret edebilirler mi dersin? Bence Amerikalılar iyi insanlar. Çocukça yanları pek çok. Tıpkı bizim Kuksa gibi. Öyle güldürdüler ki beni. Kokuşmuşlukları da var elbet. En azından zenci sorunu karşısındaki tavırları. Ama halk iyi yürekli ve yapmacıksız. Tıpkı çocuklar gibi her şeye kolayca kanıyorlar ve onların bu yanından yararlanıyorlar işte. Bence bütün sorun olgunluk sorunu. Amerikalılar ağır ve aşamalı bir büyüme geçirmediler. Mutluluğu orada bulmak umuduyla okyanusun öte yakasına geçen, çaresiz, zavallı insanlar birdenbire kocaman bir ulus oluverdiler. Gökdelenler yaptılar. Yüksek bir teknik geliştirdiler. Avrupa'dayken düşlerinden bile geçmeyen büyük bir konfora kavuştular. Hiroşima için atom bombası yaptılar ama kültür, klima tesisleri ve bar Amerikanlı uçaklar demek değildir. Onlar bu konuyu hiç düşünmediler işte. Kocaman meyveler vardır Amerika'da. Gösteriş bakımından Avrupa'nınkiler pek sönük kalır yanlarında. Ama ne tatları ne de kokuları vardır. Pek çabuk olgunlaşmışlardır çünkü. Tıpkı kendilerinin çok çabuk geliştikleri gibi. O zaman onları kandırıp kışkırtmak pek kolay olacaktır. Hiç kuşkusuz ama ben yine de bunu tutacağını sanmıyorum. Kafası çalışan, aklı başında, onurlu bir sürü insan gördüm orada. Halk savaşmak istemiyor. Zaten hangi halk ister ki savaşmayı? Sonra gözdağı vermek kolaydır ama dövüşe girmek zor. Alyosha, tüm bunlar çalışmana engel olmuyor mu senin? Harita üzerindeki eli anımsayan Şebaşin gülümsedi. Geçen sonbaharda bizi Kremlin'e çağrıştığını anlatmış mıydım sana? Batı'da herkesin radyoları başında oturduğu bir gündü. Truman doktrinini açıklıyordu radyodan. Üslerden, silahlardan, savaştan falan söz ediyordu. Biz ise oturmuş nerelere hangi ağaçları dikersek daha iyi sonuç alacağımızı tartışıyorduk. Sen yokken Profesör Lobov'u düşündüm ben de. Sen hatırlatmıştın hani, durum hiç de iyi değil ama çalışmaya devam edeceğim diyordu. Savaş bitecek ve orman dikimi sorunu yeniden önem kazanacak. Ben de bunu söyleyecektim. Diyelim ki ne Avrupa ne Amerika'nın kendi içindeki aklı başında adamlar ve ne de bizim gücümüz durduramadı onları. Ve diyelim başlattılar savaşı. O zaman biz bitireceğiz. Demek ki kuksalar için yetiştirmemiz gerek ormanı. Lobov'dan söz ettin. Bir önceki kuşaktandır o. Benden 9 yaş büyüktür. Ama gençlerimiz, şimdiki çocuklarımız ondan daha mı kötüler? Meslektaşım bir kız var, senin yaşında. Bizim orman istasyonları içinde çok berbat bir tanesi vardır. Demir yolundan 60 kilometre içeride. Issız, yaşanması güç bir yer. Sonbaharda oraya bir kişi göndermemiz gerekti. Bu sözünü ettiğim kıza bir konserde rastladım. Sen görevli bir başka kente gitmiştin o ara. Şostakovich'in 8. senfonisiydi çalınan. İnsanın içini lime lime eden bir yapıt. Savaş. Ara verildiğinde konuştuk biraz. Son derece kültürlü, müziği, şiiri seven bir kız. Kendisine demin dediğim istasyonu önerdiğimde sevinçle kabul etti. Bugün duydum, çok iyi çalışıyormuş. Ekim için hazırladıkları alan çok büyükmüş. Çevredeki kolozları da inandırmışlar bu işe. Elimizde böylesi insanlar olmasaydı girişebilir miydik hiç böyle bir şeye? Ağaç pek zor yetişir, biliyorum ama insanın yetişmesi ondan daha zordur. Şebarşin daha uzun süre dostlarından, çalışma arkadaşlarından, karşılaştığı emekçilerden, öğrencilerinden söz etti. Sonra birden Lelya'nın uyumuş olduğunu gördü. Yüzü çocuksuydu, Kuksa'nınki gibi. Uyandırmaktan korkarak ama doyasıya seyredebileceği için de mutlu yüzüne bakmaya başladı. Bir an yüreğine bir acı saplandı. 52 yaşında ve zatürre olduğu gelmişti aklına. Lelya'nın haberi yoktu hastalığından. Odessa'da gelmişti ilk nöbet ve Lelya'ya hiç söz etmemişti bundan. Ama üzüntüsü çabucak geçti. Ne hastalığına ne de yaşına sonuna kadar inanamazdı. Lelya'ya bir çocuk gibi aşık ve gücünün de yerinde olduğunu düşündü. Daha çok çalışabilirdi. İlkbahara iyi hazırlanmışlardı. Yalnız Rostov'a kadar bir uçması gerekiyordu. Tatlım benim, yorgunluktan uyuyakaldı. Oysa az sonra laboratuvara gitmesi gerek. Diz çöktü karısının önünde. Kocaman, biçimsiz kafasında ağarmış saçları karmakarışıktı. Ve ince ufacık ellerini öpmeye başladı Lelya'nın. Öyle sakınarak, öyle yumuşacık öpüyordu ki Lelya ne gözlerini açtı ne de kıpırdadı. Yalnızca uykusu arasında hafifcecik gülümsedi. 27. ayrımın sonu, sayfa 285.